Ayrım 4.
Buna göre galip devletlerin vatandaşları, Alman devleti aleyhine kendi adlarına tazminat isteminde bulunma hakkına sahip kılınmışlardır. 3 üyeden oluşan mahkemenin 2 üyesi ilgili devletlerce, mahkeme başkanlığını da yürütecek 3. üye ise 2 hükümet arasında yapılacak anlaşma sonucu belirlenecektir. Dipnot: Çelik AGE S285 Gem Almaz AGE sayfa 187 Meray AGE sayfa 237. Bu mahkemelerin bakacağı davalardan bir kısmını özel kişiler arasındaki uyuşmazlıklar oluşturmaktaydı. Aslında bu tür uyuşmazlıklar için kural ulusal yargı yerlerinin yetkili olmasıysa da bazı istisnai durumlarda karma hakem mahkemelerinin yetkisi kabul edilmişti. Böylece gerçek kişilerin yani bireylerin uluslararası bir istemde bulunabilmeleri, uluslararası bir yargı organı önünde dava açabilmeleri kabul edilmiş oluyordu. Dipnot: Çelik AGE sayfa 286. Kişilerin uluslararası yargı organlarına başvuru imkanı bu örneklerle sınırlı kalmıştır. Çünkü ne Milletler Cemiyeti döneminde kurulan Uluslararası Daimi Adalet Mahkemesi ne de BMT'nin yargı organı bulunan ve birincisinin devamı niteliğini gösteren Uluslararası Adalet Mahkemesi önünde kişilere doğrudan doğruya taraf olma hakkı tanınmamıştır. Dipnot: Çelik AGE sayfa 286. Şu var ki bu örnekler dahi uluslararası hukukun aktörleri arasına kişileri de yerleştirebilecek olgunluğa erişmekten henüz uzak bulunmaktadır. O halde bu dönemde uluslararası hukuk bakımından tek ve gerçek aktör devletler olduğuna göre bir devletin kendi ülkesinde cereyan eden insan hakları ihlalleri kendi iç hukuk sorunu olarak görülmekte, bir başka devletin veya organizasyonun soruna karışması, devletlerin egemen eşitliği ilkesinin sonucu iç işlerine karışmama yasağının ihlali olarak değerlendiriliyordu. Dipnot: Meray AGE sayfa 251. Ne var ki iki dünya savaşı sırasındaki ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana gelen ırkçı faşist ve sosyalist totaliter rejimlerin akıllara durgunluk veren insan hakları ihlalleri ve fütursuzca insan haklarının ayaklar altına alınması uluslararası toplumun belli başlı sorunu haline alacaktır. Dipnot: Besekolar AGE 81 Gem Almaz, Ulusal Üstü İnsan Hakları, AGE, sayfa 221. Bundan sonraki süreçte insanlığı büyük felaketlere sürükleyen savaşları önleyebilmenin ve uluslararası kalıcı barışın kurulup sürdürülebilmesinin temel koşulu olarak insan haklarının uluslararası alanda korunup güvence altına alınması fikri yaygınlık kazanmaya başlayacak ve insan haklarının devletlerin iç sorunu olması fikri terk edilerek devletin dokunulmaz alanı olmaktan çıkartılacak ve bu alanda önemli kurumsal düzenlemelere ve kurallara yer verilecektir. Aslında daha İkinci Dünya Savaşı devam ederken ABD Başkanı Roosevelt, ABD Kongresi'nde 6-1-1941 tarihinde yaptığı ve tarihe dörtlü özgürlük demeci olarak geçen ünlü konuşmasında ifade özgürlüğü, din vicdan özgürlüğü, yoksulluktan kurtulma özgürlüğü ve korkudan kurtulma özgürlüğü olmak üzere dört temel özgürlük üzerinde durmakta ve bunların varlığında ancak uluslararası barış düzeninin kurulabileceği ve sürdürülebileceğinden söz etmekteydi. Dünyada geniş yankılar uyandıracak olan Roosevelt'in bu konuşmasını Winston Churchill ile birlikte imzaladıkları Atlantik Şartı izleyecektir. Bu şartta her iki lider dünyada barış ve güvenliğin sağlanması gereği üzerinde duracak ve uluslararası bir güvenlik sisteminin kurulması dileklerinde bulunacaklardır. Dipnot, BSKOLER AGE sayfa 81, Meray AGE 251, Gemalmaz AGE 306-307, Kapani AGE sayfa 19, Mumcu AGE sayfa 97, Gemalmaz Ulusalüstü İnsan Hakları nokta nokta nokta sayfa 222 ve devamı. Atlantik Şartı'nın imzalanmasından kısa bir süre sonra buradaki esasların hayata geçirilebilmesi için girişimlere hız verilecektir. Nitekim 1.1.1941'de Birleşmiş Milletler Bildirisi imzalanacaktır. Bu bildiride imzacı devletler, kendi topraklarında olduğu kadar diğer topraklarda da insan haklarını, adalet ve barışı güvenceye almak ve sürdürmek nokta nokta nokta amacını vurgulayacak, ortak işbirliği ve çabalardan söz edeceklerdir. Bildiriden sonra daha ciddi adımlar atılacak ve bu amacı gerçekleştirmek üzere çeşitli ülkelerde toplantılar düzenlenecektir. Nihayet 26.6.1945 yılında Birleşmiş Milletler Şartı imzalanacak ve onay belgelerinin tamamlanmasıyla 24.10.1945 yılında yürürlüğe girecektir. Birleşmiş Milletler Şartı, insan haklarının uluslararası düzeyde tanınması ve korunması bakımından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Gerçekten de gerek evrensel, gerek bölgesel düzeyde insan haklarına ilişkin antlaşmalar ve koruma sistemleri, Birleşmiş Milletler Şartı ile oluşan insan hakları rüzgarının etkisiyle ortaya çıkacaktır. Dipnot, Döner, AGE, sayfa 23. Şartın ön sözünde insan haklarının önemine ve korunması gereğine değinildikten sonra birinci maddesinde insan haklarını ve temel özgürlüklerini ilerletmenin ve özendirmenin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temel amaçlarından biri olduğu hükmüne yer verilerek insan haklarının uluslararası düzeyde korunması yönünde önemli bir adım atılacaktır. Şartın 68. maddesinde Sosyal ve Ekonomik Konsey'e insan haklarının ilerletilmesi ve diğer görevlerini yapabilmesi için gerekli her türlü komisyonu kurabilme yetkisi tanınmıştır. Şartın bu maddesine dayanılarak 21.6.1946 tarihinde bir insan hakları komisyonu kurulmuştur. İnsan Hakları Komisyonu hemen çalışmalara koyulmuş ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisini hazırlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunmuş ve 10-12-1948 yılında Genel Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Kaynağı ve gerekliliğini 26.6.1945 tarihli şartın 1 ve 68. maddelerinde bulan İHEB, dönemin iki karşıt düşüncesi olan Batı'nın liberalizmi ile Sovyet Marksizmi arasında bir uzlaşma ideolojisi olarak insan hakları alanında yepyeni bir sürecin başlangıcı ve insan hakları düşüncesinin gelişiminde adeta bir dönüm noktası olmuştur. Dipnot, bildiri metni için bakınız http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/insanhakları.htm 28.10.2003 MSG Malmaz MS Ulusal Üstü İnsan Hakları Belgeleri Genişletilmiş ikinci baskı, Beta Yayınları İstanbul 2000, sayfa 3 ve devamı, Doğru, AGE, sayfa 1 ve devamı. BSKOLER, AGE, sayfa 89, Kapani, AGE, sayfa 27, Reisoğlu, AGE, sayfa 9. Bugün İHEB'nin hukuksal bir yaptırım gücü olup olmadığı konusunda birçok görüş ileri sürülmüştür. Öğretide genellikle benimsenen görüş, hükümlerinin hukuksal bir yaptırım gücünün olmadığı, Velü Ercek'in deyimiyle boş ve program niteliği taşıyan, ulaşılması arzulanan ortak insanlık ideali olarak kabul edilen bir takım ilkelerin sıralanmasından öte geçemeyeceğidir. Dipnot: J. Velu, R. Ercek, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Brüllen, Brüksel, 1990, sayfa 28. Her ne kadar teknik açıdan devletlerin iç düzenlerinde gözetmeleri temenni olunan siyasal alana ilişkin bir ahlak kodu önerisi olarak tanımlanabilirse de, bildirinin günden güne uluslararası organlarca ve iç hukukların çeşitli düzeyde mahkemelerince bağlayıcı bir referans normu olarak alındığı görülmektedir. Dipnot: Erdoğan, Anayasal Demokrasi, sayfa 153. Türk Anayasa Mahkemesi'nin İHEB'i destek ölçü norm olarak değerlendirdiği kararları için bakınız N. Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Yargısı'nda Anayasallık Bloku, İÜHF Yayınları, İstanbul, 1993, sayfa 30'dan 33'e. Birçok anayasa bildiriye atıfta bulunmuştur. Bütün bunlar bildirinin uluslararası hukukun gelenek yasası haline geldiği görüşünü desteklemektedir. Dipnot: Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, sayfa 118. P. Zikart, The International Law of Human Rights, Clarendon Press, Oxford, 1983, sayfa 54. Aksi görüş, Kapani, ancak hemen belirtmek gerekir ki, küçük bir azınlık tarafından savunulan ve objektif verilerle bağdaşmadığı için fazla taraftar bulmayan bu görüş, olsa olsa istekleri gerçek olarak görme ve gösterme eğiliminin iyi niyetli bir çabası olarak değerlendirilebilir. Kapani, AGE, sayfa 25. Sudr, Droit International et Européen des Droits de l'Homme, sayfa 110-111. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin en önemli yanı hiç kuşkusuz insan haklarına küresel bir boyut kazandırması ve Sudr'ün deyimiyle insan hakları hukukunun tohumunu teşkil etmesi ve böylece kendinden sonra artık daha etkili koruma mekanizmalarıyla donatılan sözleşmelere ön ayak olmasıdır. Dipnot: Sudr, Droit International et Européen des Droits de l'Homme, sayfa 112. Gerçekten de bildiri kısa bir süre içinde tüm dünyada yansımasını bulacak ve bölgesel düzeyde yeni koruma mekanizmaları birer birer meydana getirilecektir. Konumuzla ilgili denetim mekanizmalarına yer veren bu sözleşmeler, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan ve 3-9-1953 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Afrika Birliği örgütünce hazırlanan ve 21-10-1981 yılında yürürlüğe giren Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, Amerikan Devletleri Teşkilatı bünyesinde hazırlanan ve 18-7-1978'de yürürlüğe girmiş olan Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşülmesi sırasında bu belgenin ilk adım olduğu ifade edilmiş ve muhtemelen bağlayıcılığının da bulunmaması nedeniyle etkili olamayacağı düşünüldüğünden İnsan Hakları Komisyonu'na daha etkili korumalara yer veren bir İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hazırlanması görevi de verilmiştir. İşte İHEB'ye hukuksal bağlayıcılık kazandırmaya yönelik çalışmalar bağlamında komisyon uzunca uğraşları sonunda genel kurulun görüşlerini de dikkate alarak iki ayrı hak kategorisine göre iki ayrı sözleşme taslağı hazırlayarak 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunmuştur. Ne var ki öğretide ikiz sözleşmeler olarak adlandırılacak olan bu sözleşmeler uzun tartışmaların ardından ancak 16-12-1976 tarihinde kabul edilerek devletlerin imza ve onayına açılmıştır. Dipnot: İnsan hakları öğretisinde genellikle bu tür isimlendirme yapılmakla birlikte insan hakları uluslararası yasası olarak da adlandırılmaktadır. Bakınız Donnelly AGE sayfa 33. Nihayet Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 23.1.1976 yılında, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ise 23.3.1976 yılında yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletler'in insan haklarının uluslararası alanda korunması yönündeki çalışmaları elbette yalnızca bu iki temel belgeden ibaret değildir. Bunların yanında Birleşmiş Milletler bünyesi içerisinde birçok sözleşme yürürlüğe konulmuştur. Ancak bu sözleşmelerin çoğu taraf devletlerin hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlemek üzere gerekli mekanizmalardan yoksun bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerce yürürlüğe konulan ve belli ölçüde denetim cihazlarına sahip sözleşmelerden en önemlileri 4.1.1969 tarihinde yürürlüğe giren her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 26.6.1982 tarihinde yürürlüğe giren İşkenceye ve diğer zalimane insanlık dışı veya alçaltıcı işlem ve cezalara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 3.9.1981 tarihli kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, 29.1990 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı içerisinde insan haklarının korunması yalnızca sözleşmeler yoluyla olmamaktadır. Sözleşmelerin dışında Birleşmiş Milletler'in Sosyal ve Ekonomik Konseyi tarafından kurulan İnsan Hakları Komisyonu ve onun alt komisyonu da insan hakları ihlalleri konusunda denetim işleviyle görevlendirilmiştir. Kısaca 1235 ve 1503 usulü olarak adlandırılan bu usuller de ileride değinileceği üzere kişisel başvuru yoluna yer vermesi bakımından önem taşımaktadır. Yine İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan ve belirli konulardaki insan hakları ihlallerine ilişkin olarak yapılan şikayet ve başvuruları inceleyen özel usulleri de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Aşağıda Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Bölgesel İnsan Hakları Sözleşmeleri ile sözleşme dışı yöntemlerle getirilen kişisel başvuru yolu konusunda kısa açıklamalarda bulunulacak ve ardından asıl konumuzu oluşturan Avrupa mekanında bu yola ilişkin açıklamalara geçilecektir. B. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde kişisel başvuru yolu. Dipnot: Sözleşme metni için bakınız http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/insanhakları.htm 05.09.2003. Gem Almaz, Ulusal Üstü İnsan Hakları Belgeleri, sayfa 31 ve devamı, A. Gündüz, Milletler Arası Hukuk, İstanbul 2000, sayfa 282 ve devamı, M.S. Gem Almaz, İnsan Hakları Komitesi kararlarında Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul 2002, sayfa 519 ve devamı, M. Genç, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri, Ulusal ve Uluslararası Temel Mevzuatlar, Bursa 1997, sayfa 272 ve devamı, M. Sencer, Belgelerle İnsan Hakları, Beta Yayınları, İstanbul 1988, sayfa 61 ve devamı, Doğru, AGE, sayfa 16 ve devamı. Birleşmiş Milletler tarafından 16-12-1966 tarihinde kabul edilip, onay işlemlerinin ancak tamamlanabilmesiyle 23-3-1976 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve 53 maddeden ibaret olan bu sözleşme, adından da anlaşılacağı üzere öğretide klasik haklar ya da medeni ve siyasi haklar olarak adlandırıla gelen hakları düzenlemekte ve bunları güvence altına almak amacıyla da bir takım mekanizmalara yer vermektedir. Dipnot, Türkiye bu sözleşmeyi 15-8-2000 tarihinde imzalamış ve 4-6-2003 tarihinde onaylamıştır. Bu açıdan bakıldığında sözleşmenin düzenlediği haklar kategorisiyle çerçeveli olarak İHEB'nin ilgili haklarını bir sözleşme biçiminde ve dolayısıyla da hukuksal açıdan bağlayıcı nitelikte olan bir belgede listelemiş olduğu görülmektedir. Dipnot, Gem Almaz, İnsan Hakları Komitesi, sayfa 5. Bu amaçla sözleşmede yer alan hak ve özgürlüklerin uygulanmasını ve taraf devletlerin bunlara uygun hareket edip etmediğini gözetlemek üzere bir insan hakları komitesi getirmektedir. Sözleşmeye göre taraf devletlerden biri diğer bir taraf devleti sözleşmeyi ihlal ettiği, üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle komiteye şikayet edebilmektedir. Buna devletler arası başvuru denilmektedir. Ancak her iki tarafın da komitenin inceleme yetkisini bir beyan ile kabul etmiş olması gerekir. M41. Diğer yandan uluslararası hukukun temel ilkesi olan iç başvuru yollarının tüketilmiş olması gereğine yer verilmektedir. M41/1C. Sözleşmeye taraf devletlerden biri, sözleşme ile üstlendiği hükümleri yerine getirmediğini düşündüğü devlete bu durumu yazılı bir bildirimle hatırlatır. Bu bildirimi alan üye devlet, 3 ay içerisinde bildirimde bulunan devlete gerekli açıklamalarda bulunur. Eğer bu açıklamalardan ve alınan önlemlerden tatmin olunmuşsa, sorun bu aşamada kapanmış olur. Ancak eğer bildirimi müteakip 6 ay içerisinde taraflar sorun hakkında bir uzlaşmaya varamamışlarsa, taraf devletlerden biri karşı tarafı haberdar etmek suretiyle sorunu komiteye götürebilir. Komite öncelikle sorunun dostane yöntemle çözümü konusunda taraflar nezdinde girişimlerde bulunur. Her halükarda sorunun kendisine intikalinden itibaren 12 ay içerisinde raporunu sunması gerekmektedir. Bu rapor ya dostane çözüme ulaşılması durumunda tarafların vardığı sonucun ve olayın özetlenmesi biçiminde bir rapordur veya eğer taraflar aralarında dostane çözüme varamamışlarsa olayların özeti ve tarafların sorunla ilgili yazılı bildirimleri ve sözlü beyanlarının eklenmesinden ibaret bir rapor olacaktır. M41/1H2. Komitenin hazırlamış olduğu raporlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne gönderilir.